Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
Nübüvvet Pınarı adlı programımıza hoş geldiniz. Bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimizi ve kelime-i şehadet getirip kalbinde zerre kadar peygamber sevgisi taşıyan bütün müminleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayrıca programın ehemmiyetini görüp, maddi dünyanın acıması çarkları arasında ruhları ve psikolojileri bozulan insanlarımıza en güzel manevi hizmeti sunarak, onların gönül bahçelerindeki fidanları nübüvvet pınarından sulamak için bize bu fırsatı veren Özel FM'in değerli yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Rabbim hayırlı çalışmalarında onları muvaffak etsin. Maddi ve manevi şerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Programımıza Nübüvvet Pınarı ismini verdik. Hadise ve hikmet pınarlarına yapılan saldırılara karşı bir kalkan olması için, nakle dayalı bir hayatın ırmaklarından çöl ortasında serap gören insanlığın kana kana su içmesi için. Kıymetli dinleyenler, bu bölümde de hadislerin yazılması hususunda özet, önemli gördüğüm bazı bilgiler sizlere aktarmak isterim. Dinin ikinci kaynağının etrafına şüphe tohumları ekip, ardından birinci kaynağı kendi heva ve heveslerine göre yorumlayarak, bu yüce dini bilerek veya bilmeyerek protestanlaştırmaya çalışanlar, hadislerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmadığını, dolayısıyla mevcut hadislere güvenilemeyeceğini iddia ediyorlar. Bu iddialarını da İmam Müslim'in Ebu Said'in el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ettiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne dayandırıyorlar. Men ketebe anni gayral Kur'ani felyemhahu. La tektubu anni gayral Kur'ani. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Ve men ketebe anni gayral Kur'ani. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazarsa felyemhahu, onu imha etsin. Bunlar kendi içinde ne büyük bir çelişkiye düştüklerinin ve ne korkunç bir mantık hatası yaptıklarının bilmem farkında mıdırlar? İnkarına çalıştıkları şeyi inkar ettikleri bir delil ile ispatlamaya çalışıyorlar. Hadisleri reddederken yine bir hadise dayanıyorlar. Hadislere güvenilemeyeceği neticesini yine bir hadisle delillendiriyorlar. Bu ise kullandıkları delil ile vardıkları neticenin butlanının ispatıdır. Yani kendi kendilerini çürütmektir, çelişkidir, tenakuzdur. Öte yandan hadislerin sahabe ve tabiin tarafından yazıldığını gösteren manevi tevatür derecesine ulaşan rivayetler vardır. Sahabelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları hadisleri yazdıkları ve sahifeler diye isimlendirilen kitaplar meşhurdur. Bunların en önde gelenleri Abdullah bin Amr bin el-As'ın Es-Sahifetü Sadıkası, Sa'd bin el-Ubade'nin sahifesi, Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anhum ecmain sahifesidir. Beyhaki el-Medhal'de ve Ahmet bin Hanbel Müsned'de Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan şu hadis-i şerifi rivayet etti. Abdullah bin Amr bin el-As hariç, Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor. Abdullah bin Amr bin el-As hariç, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini benden daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Zira Abdullah bin Amr hadisleri yazardı, ben ise yazmazdım. Dikkat edin, Abdullah bin Amr hadisleri yazardı, ben ise yazmazdım. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr bin el-As'a gelerek, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her dediğini yazıyorsun. Dikkat edin, Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her dediğini yazıyorsun. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen kızıyor. Bu nedenle şer'i olmayan bir şey söyleyebilir ve sen de onu yazmış olabilirsin dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip durumu arz edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Benden her duyduğunu yaz. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki her halükarda ağzımdan haktan başka bir şey çıkmaz. Mekke'nin fethedildiği sene Huza'a kabilesinin Leys oğullarından bir adamı öldürmesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe verdi. Yemen ehlinden bir adam Resulullah'a geldi ve ya Resulallah bu hutbeyi bana yaz dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uktubu li ebi şah, Ebu Şah'a bu hutbeyi yazın dedi. Bu hadis-i şerif Buhari'nin Kitabul İlim'inde Ebu Hurayra'dan nakledilmiştir. Hadislerin yazılması ile ilgili birkaç rivayeti burada zikrettik. Bu konuda daha geniş bilgi almak isteyen Hatib el-Bağdadi'nin Takyidul İlim ve İbn-i Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlim adlı eserlerine müracaat edebilirler. Hadislerin yazılmasını yasaklayan ve yazılmasına izin verilen rivayetler arasında bir çelişki ve tenakuzun olduğu zannı ancak hadis ilminde bilgileri kıt insanların arasında geçerlidir. Aslında aralarında hiçbir çelişki ve tenakuz yoktur. Bunu birkaç maddeyle izah edelim. A. Vahyin ilk inmeye başladığı dönemlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile karışmaması için hadislerin yazılmasını yasaklamış, ancak daha sonraki dönemlerde bu ihtimal ortadan kalkınca yazılmasına izin vermiştir. B. Hadislerin yazılmasını yasaklayan rivayet genel bir yasaklamadır. Ancak Allah Resulü hadisleri Kur'an ile karıştırmayacağını bildiği özel kimselere, Abdullah bin Amr ibn el-As gibi hadislerin yazılması iznini vermiştir. C. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın yasaklaması, aynı sayfaya veya aynı kitaba kaydı ile sınırlıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ile başka şeyleri bir sayfaya veya aynı kitaba yazılmasını yasaklamıştır. Hadislerin yazıldığına delalet eden sahih rivayetler olmasına rağmen, hadisleri reddeden kimselerin sadece özel şartlar içinde yazılmadığını gösteren rivayetleri zikredip, yazıldığını gösteren rivayetlerden hiç bahsetmeyişleri art niyetli olduklarının bir belirtisidir. Çünkü kaynak kitaplarımızda bu konuyla ilgili her iki çeşit rivayetler birlikte zikredilir. Dileyenler Hatib el-Bağdadi'nin El-Kifaye fi İlmi't-Tiraye ve Suyuti'nin Tedribur Ravi adlı eserlerine müracaat edebilirler. Konunun çok önemli başka bir boyutu daha vardır. Haramlar, günahlar, fitne ve fesat içinde anlayışları kıtlaşan, hafızaları zayıflayan hadis inkarcıları, vahyin nüzulünü gören ve beşerin efendisinin sohbetinde yetişen sahabelerin ve onların talebelerinin hafıza ve anlayışlarının da kendi hafızaları gibi zayıf, sönük ve cılız olduğunu zannediyorlar. Hadislerin muhafazasının sadece yazmakla mümkün olacağını sanıyorlar. Kendi hafızaları gibi zayıf, sönük ve cılız bir hafıza içinde böyle düşünmeleri gayet normaldir. Ancak son derece keskin ve kuvvetli hafızaya ve derin bir anlayışa sahip olan sahabeler ve onların talebeleri nezdinde durum hiç de böyle değildir. Onlar hadislerin muhafazasının yazmaktan daha çok ezberlemekle gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Hadislerin yazılmasına karşı çıkan bazı sahabe ve tabiin, eğer hadisler yazıya geçerse insanlar kağıtlar üzerindeki bilgiye güvenir ve böylece Allah Resulü'nün sözleri beyinlerden ve hafızalardan silinir, hayattan kopar ve zayi olur gerekçesiyle onların yazılmasına karşı çıkmışlardı. Bu nedenle bazı alimler, kağıtlardaki ilim ne kötü bir ilimdir, bi'sel ilmu fil karatis derken, İmam Dârekutni de hadis ilmini kastederek, bu ilim ehil insanların arasında dönüp dolaşan bir ilimdi. Ancak yazıya geçince, bu ilme ehil olmayan insanlar karıştı cümlesiyle bu hakikati veciz bir ifadeyle dile getirmiştir. Onlardan öyleleri vardı ki ilk duyuşta koca bir kasideyi ezberliyorlardı. Tıpkı Abdullah bin Abbas'ın bir celsede Ömer bin Ebi Rabia'nın kasidesini ezberlemesi gibi. Dileyenler bunun için Cami-i Beyan-ül İlim İbni Abdülberr'in 1. cilt 69. sayfasında bakabilirler. İşte İbni Şihab ez-Zuhri hadisleri ilk defa Ömer İbni Abdülaziz'in emriyle tedvin eden büyük alim, büyük muhaddis. Şöyle diyor, ben Bekî mezarlığının kenarından geçerken okunan mersiyelerin kulağımdan içeri girmemesi için kulağımı tıkıyordum. Allah'a yemin ederim ki kulağımdan içeri girip de unuttuğum hiçbir şey yoktur. İşte Ebu Hurayra radıyallahu anh, İbn Hacer el-Asqalani'nin El-İsabe fi Temyiz-i Sahabe adlı eserinde Halife ve Mervan'ın Ebu Hurayra'yı çağırıp Allah Resulü'nden duyduğu hadisleri yazdırmasını ister. Ebu Hurayra 500 civarında hadis yazdırır. Bir yıl sonra Mervan, Ebu Hurayra'nın hafızasını imtihan etmek için yazdırdığın hadisleri zayi ettik. Tekrar gelip Allah Resulü'nün hadislerini yazdır der. Ebu Hurayra gelip 500 civarındaki hadisi yazdırıp gittikten sonra Mervan katibine önceki yazdırdıklarıyla karşılaştır. Herhangi bir hatası var mı bakalım dediğinde katibin verdiği cevap çok ilginçtir. Allah'a yemin ederim ki önceki yazdırdıklarına ne bir harf ilave etti ne de bir harf çıkardı. Sevgili dinleyenler, en meşhur hadis kitapları hakkında da kısa ve özet bir bilgi vermek istiyorum. 1. Sahih-i Buhari. Sahih-i Buhari'den bahsetmeden önce İmam Buhari hakkında kısaca durmak istiyorum. Tam ismi Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail el-Buhari'dir. Hicri 194 yılında Buhara'da doğdu. Küçük yaşta hadis sevgisi kalbine yerleştirildi ve hadis kitaplarını ezberlemeye başladı. 10 yaşındayken beldesinin meşhur hadis hocalarından Et-Dâhili'nin ilim meclisine katıldı. Küçük yaştaki bu çocuğun hadis bilgisi hocasını hayrete düşürdü. Buhari bu konuda şöyle der. Mektepten çıkınca Dâhili'nin ders halkasına katıldım. Bir gün insanlara hadis okurken An Süfyan, An Ebi Zübeyr, An İbrahim dedi. Ben hemen araya girerek Ebu Zübeyr İbrahim'den hadis rivayet etmemiştir dedim. O beni azarladı. Ben de eğer kitap yanındaysa aslına müracaat et dedim. İçeri girdi, aslına baktıktan sonra geri döndü ve doğrusu nasıl olacak ey çocuk dedi. Ben Ebu Zübeyr değil Zübeyr bin Adi İbrahim'den olacak dedim. Bunun üzerine kalemi aldı, hatayı düzeltti ve doğru söyledin ey çocuk dedi. 16 yaşına gelince İbnül Mübarek ve Vekî bin Cerrah'ın kitaplarını ezberledi. Sonra annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitti. 18 yaşında sahabe ve tabiinin fetvaları ve Kitab-ı Tarih adlı eserlerini Efendimizin kabri başında yazdı. Hadis talebi yolunda birçok ilim yolculukları yaptı. Sehl bin Sırri Buhari'nin şöyle dediğini nakleder. Şam'a ve Mısır'a 2 defa gittim. Basra'ya 4 defa gittim. Hicaz'da 6 sene kaldım. Muhaddislerle birlikte Küfe'ye kaç defa girdiğimi sayamadım. Gittiği her beldedeki alimler onun hadis ilmindeki derinliğini, ahlakını, faziletini, güvenirliğini tasdik etmişlerdir. Bağdat ulemasının 100 hadisin metinleriyle senetlerini karıştırıp ona sundukları zaman her bir metnin senedini birbirinden ayırıp doğrusunu söylemesi üzerine insanların onun elini öpmeye başlaması olayı çok meşhurdur. İmam Ahmed bin Hanbel Horasan'da onun gibisini görmedim demiştir. Mahmud bin Nazar Eş-Şafii Basra'ya, Şam'a, Hicaz'a ve Küfe'ye gittim. Oraların alimleriyle görüştüm. Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin adı geçtiğinde onların her birisi Buhari'yi kendilerinden üstün gördüklerini itiraf ediyorlardı demiştir. Ahmed bin Hamdun el-Kassar da şöyle demiştir. Müslim bin Haccac'ın Buhari'ye gelip elini öptüğünü ve bırak beni ayaklarını öpeyim ey hocaların hocası, muhaddislerin efendisi dediğini gördüm. İmam Bukhari son derece takvalı, hayalı, aynı zamanda cesur bir kişiliğe sahipti. Ömrünün sonlarına doğru Bukhara'ya gelmişti. Bukhara valisi Halid bin Ahmet kendisinden saraya gelip saray eşrafının çocuklarına Sahih-i Bukhari'yi okutmasını isteyince "La uzillul ilme ve la ahmiluhu ila ebvabis salatin in kana leke ileyhi hace felte'ti ila mescidi ev dari" demişti. "La uzillul ilme, ilmi zelil edemem. Ve la ahmiluhu ila ebvabis salatin, ilmi sultanların kapısına taşıyamam. İn kâne leke ileyhi hace, eğer Sahih-i Bukhari'ye ihtiyacın var ise, felte'ti ila mescidi, o halde mescidime buyur, ev dâri veyahut da evime gel" diye Bukhara valisinin bu teklifini reddedince başına gelmedik olay kalmadı. Zira Bukhara valisiyle arası açıldı ve Bukhara valisi bu büyük muhaddis alimi Bukhara'dan sürdü. Hicri 200 böylece Bukhara'nın yakınlarında Hicri 256 yılında Harantek kasabasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sahih-i Bukhari'ye gelince tam ismi El-Cami'u Sahih El-Muhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sunenihi ve eyyamihidir. Kitabın oluşmasına götüren sebepler. İmam Bukhari'den önce hadisler divan ismi verilen kitaplarda yazılıydı. Ancak bu kitap ve kitapçıklarda hadislerin belirli bir düzeni yoktu. Sahih, hasen ve zayıf hadisler herhangi bir tertip ve tasnife tabi tutulmadan bu kitaplara yazılmıştı. Hadis ilminde uzman olmayan kimseler bu hadislerden hangisinin sahih, hangisinin hasen, hangisinin zayıf olduğunu ayırt edemiyorlardı. Ayrıca belirli bir konudaki hadislere ulaşmak çok zordu. Çünkü hadisler karışık tasnif edilmişti. Zira bu divan adlı kitaplar sadece hadisleri yazıya geçirmek için oluşturulmuştu. Öte yandan bu hadislerden çıkarılacak fıkhi hükümlerden yeterince istifade edilemiyordu. Böylece bidat ehline karşı gerekli reddiyeler verilemiyordu. Bütün bunları gören İmam Bukhari, hocası İbn-i Rahaviye'nin de "Allah Resulü'nün sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız ne iyi olur" diye talebelerini teşvik etmesi üzerine bu kitabı tedvin etmeye karar verdi. Tam 16 yıl gece gündüz bu kitap üzerine çalıştı. Birçok yolculuklar yaparak çeşitli zorluklara ve meşakkatlere katlandı. Sonunda 600 bin hadis içinden 100 bin sahih hadis ezberledi. Bu 100 bin sahih hadis 100 bin sahih hadis içinden de en yüksek sıhhat şartlarını taşıyan 7397 sahih hadisi kitabına aldı. Bu 7397 hadisten bazıları değişik senetlerle gelen aynı hadisti. Mükerrer hadisleri de çıkardığımızda Sahih-i Bukhari'de 2602 tane sahih hadis kalır. İmam Bukhari bütün araştırma ve tetkikleri yaptıktan sonra hiçbir hadisi gusül abdesti alıp Allah Resulü'nün kabri başında iki rekat istihare namazı kılmadan kitabına yazmadığını söylemiştir. El-Cami'ül Sahih'i topladıktan sonra İmam Ahmed bin Hanbel, Yahya bin Mayin, Ali bin el-Medeni gibi devrinin en otoriter hadis alimlerine kitabını sunmuş, onların hepsi bunu büyük bir memnuniyetle karşılayıp bu kitabın en sahih hadis kitabı olduğunu beyan etmişlerdir. Böylece Sahih-i Bukhari diye şöhret bulan bu kitap, her devirde bütün bir ümmet tarafından Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiş ve üzerinde birçok şerhler ve muhtasar eserler yazılmıştır. 80'in üzerinde yapılan şerhler arasında İbn Hacer el-Asqalani'nin Fethul Bari fi Şerhi Sahih-ül Bukhari adlı eseri en muteber ve en otoriter şerh olarak ilim dünyasındaki yerini almıştır. 2. En Muteber Hadis kitabına gelince Sahih-i Müslim diye meşhur olunan İmam Müslim'in kitabı. İmam Müslim'in tam adı Ebu'l-Hüseyin Müslim İbnü'l-Haccac El-Kuşeyri En-Neysaburi'dir. Hicri 204 yılında Nisabur'da doğdu. O da küçük yaşlarında ilim talebine başladı. Irak, Hicaz, Şam, Mısır gibi önemli ilim merkezlerine giderek oraların otoriter alimlerinden hadis dersi aldı. Hocası İmam Buhari'yi çok sever ve takdir ederdi. Hicri 261 yılında Nisabur'da vefat etti. Sahih-i Müslim sıhhat bakımından Buhari'den sonra gelir. Ancak tertip ve düzenleme bakımından Buhari'den öncedir. Çünkü bir hadis hakkındaki değişik senetleri aynı bab altında toplamıştır. Mükerrerler ile birlikte 7275 hadis vardır. Mükerrerleri çıkardığımızda yaklaşık 4000 hadis kalır. İmam Müslim de Buhari gibi kitabına zayıf ve hasen hadis almamış, sadece sahih hadisleri toplamıştır. Bu nedenle onun kitabına da El-Cami'u-Sahih adı verilir. Hacı Halife Keşfuzun'da Sahih-i Müslim'e 15 şerh yapıldığını zikretmiştir. Bu şerhler içinde en muteber ve en meşhur olanı İmam Ebu Zekeriya Yahya bin Şerefuddin Ennevevi'nin şerhidir. Buradan hemen bir usul kaidesini hatırlatmak isterim sevgili dinleyenler. İmam Buhari ve Müslim kitaplarına sadece sahih hadisleri aldıkları için ve hadis ilminin uzman otoritelerinin de belirttiği gibi bütün ümmet Allah'ın kitabından sonra en sahih ve en muteber kitabın Buhari ve Müslim olduğuna ittifak ettiği için bir hadisi Buhari veya Müslim'de bulduğumuz zaman o hadisin sahih hadis olduğuna hükmederiz. Ancak bir hadisi diğer hadis kitaplarında bulursak, o zaman bu hadisin sahih olup olmadığı hususunda uzman otoritelerin görüşlerine müracaat etmeliyiz. Çünkü sadece sahih hadisi kitabına alma şartı taşımayan diğer hadis kitaplarında sahih, hasen ve zayıf hadisler birlikte bulunmaktadır. Hangisinin sahih, hangisinin zayıf olduğuna uzman otoriteler karar verir. Burada bir noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. Buhari ve Müslim'in Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduğuna ümmet ittifak etmiştir dedim. Tabii ki buradaki ittifak hadis ilmindeki uzman otoritelerin ittifakıdır. Zaten bu uzmanların ittifak etmesiyle diğer bütün ümmet ittifak etmiştir. Dolayısıyla bu ilimde uzman olmayan kimselerin buna ittifak edip etmemesi hiçbir değer ifade etmez. Mesela ben tıpçı değilim. Tıp ilminde uzman hiç değilim. Dolayısıyla benim tıp ilminde herhangi bir şey söylemem, bir gerçeği kabul veya reddetmem tıp ilminde hiçbir değer ifade etmez. Aynı şekilde hadis ilminde uzman olmayan kimselerin bu görüşü kabul edip etmemeleri bu ittifakı ne zedeler, ne değerini düşürür, ne de arttırır. Kaldı ki İslam tarihi boyunca bu ümmetin çok büyük bir çoğunluğu hem uzman hem de uzman olmayanlarla birlikte bu ümmetin çok büyük bir çoğunluğu Sahih-i Buhari ve Müslim'in dindeki mertebesini kabul edip onaylamışlardır. Üçüncü bir hadis kitabı Tirmizi. Tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa et-Tirmizi'dir. Hicri 209 yılında Tirmiz'de doğdu. Kuteybe bin Said, İshak bin Musa, Süfyan bin Veki ve Buhari gibi hocalardan ders aldı. Hicri 279 yılında yine Tirmiz'de vefat etti. Tirmizi kitabını fıkıh bablarına göre tasnif etse de diğer konuları da içine aldığı için El-Cami'ut Tirmizi adını almıştır. Burada hemen şunu hatırlatayım. Cami, Sünen, Müsned ne anlama gelmektedir? Buna kısaca değinecek olursak Cami, El-Cami adından da anlaşılacağı gibi tefsir, fıkıh, fitneler, ahkam ayetleri, ahlak gibi dinin hemen hemen bütün alanlarından bahseden hadisleri toplayan kitaplara cami, el-cami ismi verilir. Sünen ise ahkam hadislerini fıkıh bablarına göre düzenleyen hadis kitaplarına denilir. Müsned ise sahabe veyahut da diğer tabiinin hadislerini içerisine alan ve onların hangi hadisleri rivayet ettiğini, yani mesela Abdullah bin Ömer hangi hadisleri rivayet etmiştir? Abdullah bin Ömer'in başlığı adı altında onun rivayet ettiği bütün hadisleri toplayan kitaplara müsned adı verilir ki en meşru Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Daha birçok değişik hadis kitapları vardır. Bunları usul kitaplarında bulmamız mümkündür. İmam Tirmizi kitabında sahih, hasen ve zayıf hadisler vardır kitabında dedik. Ancak her bir hadisten sonra hangisinin sahih, hangisinin hasen, hangisinin de zayıf olduğunu İmam Tirmizi bildirmiştir. Kitabının sonunda da hadisin illetleri konusunda çok önemli bilgiler vermiştir. Dördüncü bir hadis kitabı Sünen-i Ebu Davud. Ebu Davud'un tam ismi Süleyman bin el-Eş'as es-Cistani'dir. 202 yılında doğdu, Hicri 202 yılında. Irak, Mısır, Şam ve Horasan'da ilim talep etmek için dolaştı. 275 yılında Basra'da vefat etti. Kitabını 500 bin hadis arasından seçti ve 4800 tanesini kitabına aldı. Kitabının en büyük özelliği, İlk defa ahkam hadislerini konularına göre müstakil bir kitapta toplamasıdır. Bu nedenle fıkıh ehlinin büyük değer verdiği bir kitaptır. Bu kitaba yapılan şerhler arasında en makbul olanı Şerefül Hak el-Azim Abadi'nin Avnul Ma'bud fi Şerhi Süneni Ebi Davud isimli şerhidir. Beşinci hadis kitabı Nesai. Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb el-Hurasani'dir. Tam ismi. Hicri 215 yılında Horasan'ın meşhur bir beldesi olan Nesa'da doğdu. Hicri 303 yılında Ramle'de vefat etti. İlk önce sahih ve muallel hadislerle dolu olan Es-Sünenül Kübra'yı yazdı. Daha sonra bunu ihtisar ederek Es-Sünenül Sugra'yı telif etti ve El-Müçteba adını verdi. Derece bakımından Buhari ve Müslim'den sonra gelir. Çünkü sünenlerin içinde zayıf hadisi en az olan kitaptır. Suyuti bu kitabı şerh etmiştir. Altıncı bir hadis kitabı İbn-i Mace, Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid İbn-i Mace, Hicri 207 yılında doğdu. 273 yılında vefat etti. Süneni İbn-i Mace diye meşhur olan eseri 32 kitaptan oluşmuştur. İlk dönem alimleri arasında 5 kitap en muteber kitaplar diye tanınıyordu. İbn-i Mace'deki seçkin özelliklerden dolayı Muhammed bin Tahir el-Makdisi gibi son devir alimleri İbn-i Mace'yi de bu 5 kitaba ilave ettiler. Böylece El-Kütüb-ü Sitte diye bu 6 kitap meşhur oldu. Kütüb-ü Sitte'nin dışında İmam Malik'in Muvatta'sı, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, Heysemi'nin Mecmu'u Zavaid'i gibi daha birçok hadis kitapları vardır. Ancak hepsini burada tanıtmamız mümkün değildir. Ben sadece en meşhur olanlarına çok kısaca değindim. Sevgili dinleyenler, çok önemli bir konu olan Kur'an ile sünnet çelişir mi? Özet olarak değinmek istiyorum. Uzman alimler sahih hadislerin Kur'an'la asla çelişmeyeceğini bildirmektedirler. İmam Şatibi El-Muvafakat adlı meşhur eserinde hiç şüphesiz ki hadis Allah tarafından bir vahidir. Bu nedenle Allah'ın kitabıyla tenakuza yani çelişkiye düşmesi mümkün değildir derken İbn Hazm El-İhkam fi Usulil Ahkam adlı eserinde sahih hadiste Kur'an'a muhalefet eden hiçbir şey yoktur demiştir. Dileyenler El-İhkam fi Usulil Ahkam adlı eserin İkinci cildinin 80-82. Sayfalarına müracaat edebilirler. İmam Şatibi'nin sözü içinde muvaffakatın 4. cildinin 21. sayfasına müracaat edebilirler. وَمَا يَنْضِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peygamberimizden bahsederek, o hevasından konuşmaz, onun konuşması kendisine vahyedilen vahidir ayeti kerimesi de bu görüşü desteklemektedir. O halde nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de birbirine zıtmış gibi görünen iki ayeti kerimeyle karşılaştığımızda hemen لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Eğer Kur'an Allah katından olmasaydı kesinlikle onda birçok ihtilaflar bulurlardı. Ayeti kerimesini hatırlayarak Kur'an'ın hiçbir ayeti arasında çelişki ve tenakuzun olmadığını beyan eden Müşkilül Kur'an adlı müstakil eserlere müracaat ediyorsak, yine aynı şekilde vahyin diğer bir şekli olan sahih hadislerin ne kendi içinde ne de Kur'an'la çelişmeyeceğini, çelişkinin ancak bizim anlayışımızda ve bilgi eksikliğimizde olduğunu beyan eden müstakil eserlere müracaat etmeliyiz. Bu konudaki müstakil eserler şunlardır. Sahih hadislerin ne kendi içinde ne de Kur'an'la çelişki ve tenakuza düşmeyeceğini eser yazarak ilk beyan eden kimse İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii'dir. İmam Şafii, İhtilaful Hadis adlı kitabında bu konuya değinmiş ancak bu kitapta konunun bütün yönlerini ele almamıştır. Sonra Hicri 276 yılında vefat eden İbni Kuteybe Ed-Dinuri gelerek bu alanda Te'vilu Muhtelefil Hadis adlı kıymetli eserini yazmıştır. Daha sonra Muhammed İbni Cerir Et-Taberi ve Et-Tahkik fi Ahadisil Hilaf adlı eseriyle Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi gibi alimler yine bu alanda kıymetli kitaplar yazmışlardır. Ancak bu konudaki en kapsamlı, en geniş ve en muteber eseri Ebu Cafer Et-Tahavi Müşkilül Âthâr adlı kitabını yazarak vermiştir. Yine sahih hadisler arasında herhangi bir ihtilaf, zıtlık ve tenakuzun olmadığını ve Kur'an ile asla çelişmeyeceğini delilleriyle ispat eden ve bu konuda uzman olduğu herkes tarafından kabul edilen İbn Huzeyme, ben birbiriyle çelişkiye düşen hiçbir hadis bilmiyorum. Kimin yanında birbiriyle çeliştiğini zannettiği bir hadis varsa bana getirsin. Ona çelişki olmadığını göstereyim demiştir. Dileyenler Tedribur Ravi'nin, İmam Suyuti'nin Tedribur Ravi'sinin 1. cüzünün 197. sayfasına bakabilirler. O halde sevgili dinleyiciler, kendi anlayışımıza göre Kur'an'a zıt zannettiğimiz sahih bir hadise karşılaştığımız zaman onu reddetmekten ziyade hemen bu kitaplara müracaat edip bu konudaki uzman alimlerin görüşlerini almalıyız. Zira insanların anlayışları, dini ilimlerdeki bilgileri asrımızda çok kıtlaştı. İnsan daha kendi söylediği şeyi aradan bir müddet geçtikten sonra kendisi yalanlayabiliyor. Birçok meşhur yazarın fikir değiştirdiğine ve daha önceki söylediği şeylerden farklı şeyler söylediğine hep şahit olmuşuzdur. Bugün söylediğiniz şeylerden yarın pişmanlık duymayacağınızın tek garantisi nakle tabi olmaktır. Kendi anlayışlarımızı sahih hadislerin önüne geçirerek ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih, ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ayeti kerimesine muhalefet etmenin pişmanlığını yarın duymamak, akıl sahibi kimselerin seçeceği tek yoldur. Sevgili dinleyenler, hadisleri inkar eden küfre düşer mi? Bu konu çok önemli, hassas ve ince bir meseledir. Kesin olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıktığı bilinen bir sözü inkar eden kimsenin küfre düşeceği hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. O halde hadisleri inkar eden kimsenin küfre düşüp düşmeyeceği meselesi sahih hadisin kesin olarak Allah Resulü'nün ağzından çıkıp çıkmadığı meselesinin etrafında odaklanmaktadır. Lafzen ve manen mütevatir hadisin kesin olarak Allah Resulü'nün ağzından çıktığına ilim ehli arasında hiç kimsenin itirazı yoktur. Ancak sahih hadislerin kesin olarak Allah Resulü'nün ağzından çıkıp çıkmadığı noktasında ulema iki farklı görüşe gitmişlerdir. Birinci görüş, sahih hadisler katiyet ve kesinlik ifade etmez. İmam Nevevi, El-Takrib ve Teysir Limarifeti Sünenil Beşirin Nezir adlı eserinde bu görüşü tercih etmiştir. Ancak İmam Malik, Davud el-Zahiri, Hüseyin bin Ali el-Kerabisi, Haris el-Muhasibi gibi alimler sahih hadisin de yakini ilim ifade ettiğini, yani Allah Resulü'nün ağzından kesin olarak çıktığını söylemişlerdir. İbn Hazm da bu görüşü tercih etmiş ve El-İhkam fi Usulil Ahkam adlı eserinin 1. cildinin 119 ile 137. sayfaları arasında adalet sahibi bir kimsenin yine kendisi gibi adalet sahibi bir kimseden naklederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den verdiği haber ilmi ve ameli birlikte vacip kılar demiştir. Bu görüşe katılmayan kimselere de delilleriyle uzun uzun reddiyeler vermiştir. İbn-i Salah, Ulumul Hadis adlı eserinde Buhari ve Müslim'in Kur'an'dan sonra en sahih ve en muteber kitap olduğuna ümmetin ittifak etmesi üzerine bu iki kitapta bulunan hadislerin kat'iyet ve ilmi yakin ifade ettiğini, yani kesin olarak Allah Resulüne dayandığını söylemiştir. Ancak bu hükümden Darakutni gibi alimlerin tenkit ettiği birkaç hadisi istisna tutmuştur. İbn-i Salah'ın mukaddimesine şerh yazan El-Iraki, Muhammed bin Tahir el-Makdisi'nin İbn-i Salah'ın görüşünün aynısını söylediğini nakletmiştir. Yine İbn-i Salah'ın bu görüşünü destekleyen alimler şunlardır. Şafiilerden Ebu İshak el-İsfirâini ve Ebu İshak el-Şirazi, Hanefilerden el-Saraksi, Malikilerden Kadı Abdülvehhab, Hanbelilerden Ebu Ya'la, Ebu'l-Hattab ve İbn-i Zegavani, Kelamcılardan Eş'arilerin çoğunluğu, hadis ehlinin ekseriyeti. Bunların hepsi İbn-i Salah'ın görüşünü desteklemişlerdir. Dileyenler, El-Ba'ithul Hasis, Şerhu İhtisari Ulumul Hadis, İbn Kesir'in bu kıymetli eserinin 45 ve 46. sayfalarına müracaat edebilirler. Peki, bu çok önemli ve hassas konu hakkında en büyük hadis otoriteri ve uzmanı Şeyhul İslam fil Hadis İbn Hacer el-Asqalani'nin görüşü nedir acaba? İbn Hacer en-Nuhbetul Fikr'in şerhinde Nevevi'nin görüşünü doğru bulmayarak şöyle demiştir. Karine ve delillerle desteklenmiş bir haber, kesin bilgi ifade eder. Bu kesin bilgi çeşitlere ayrılır. Mesela, tevatür derecesine ulaşmasa bile Buhari ve Müslim'deki hadisler kesin bilgi ifade eder. Çünkü bu hadisler karine ve delillerle desteklenmiştir. Bu delillerden bazıları şunlardır. 1. Buhari ve Müslim'in hadis alanındaki tartışılmaz otoriteleri ve büyüklükleri. 2. Buhari ve Müslim'in sahih hadisi sahih olmayan hadislerden ayırma noktasında diğer muhaddislerden üstünlükleri. 3. Buhari ve Müslim'in kitaplarını bütün ulemanın sahih olarak kabul etmesi ve ümmetin Kur'an'dan sonra din alanında en sahih ve en muteber kitaplar olduğuna ittifak etmesi. Sadece bu ümmetin bu kabul ve ittifakı bile Buhari ve Müslim'deki hadislerin mücerred mütevatir hadisten daha kuvvetli bir şekilde kesin bilgi ifade ettiğini gösterir. Netice itibariyle görüldüğü gibi kıymetli dinleyenler, ümmetin sahih ulemasının çoğunluğu ve bu ilmin uzmanları sahih hadisin kesin olarak Allah Resulüne dayandığını ifade etmektedirler. Bu nedenle sahih hadisi reddeden bir kimse Allah Resulünü reddetmiş gibidir. O halde önümüze sahih bir hadis geldiğinde onu reddetmeye kalkmadan önce bin bir düşünmeliyiz, kılı kırk yarmalıyız ve neyi reddettiğimizin farkına varmalıyız. Ancak günümüzde bazı kimseler arzu ve isteklerine uymayan bir hadisle karşılaştıkları zaman hemen onu reddediyorlar. O hadisin Allah Resulü'nün ağzından çıkmış olabileceği ihtimalini hiç düşünmeden, hem de bunun bir ihtimal olmadığını, kesin bir bilgi olduğunu söyleyen uzmanlar olduğu halde, Allah Teala cümlemizi dinde musibete ve belaya uğramaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Programımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir oturumdan kalkarken, meclisten kalkarken devamlı yaptığı şu dualarla bitirmek istiyorum. Allah'ım, senin korkundan bize günah işlememize engel olan bir pay ver. Sana itaatten bizi cennete götüren bir parça ver. Dünya musibetlerini bize hafifleten yakini bir iman ver. Allah'ım, bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin de ulaştığı son nokta yapma. Bize merhamet etmeyenleri üzerimize yönetici ve otorite tayin etme. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin Kitab-ı Davat 80'inde bulunmaktadır. Hadis-i şerife bakın. Allahümme aksim lena min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. Senin korkundan bize günah işlememize engel olan bir pay ver. Ve min taatike ma tuballiguna bihi cennetek. Sana itaatten bizi cennete götüren bir parça ver. Ve minel yakini ma tuhevvinu bihi aleyna musibatid dünya. Dünya musibetlerini bize hafiflettirecek yakini bir iman ver. Yakin, kesin bir bilgi demektir. Kur'an-ı Kerim ölüme yakin ismini vermektedir. Çünkü insan öldüğü zaman melekleri ve perde arkasındaki dünyayı gözüyle gördüğü için ahiret, cennet, cehennem, yaratıcı ve alemin hakikati hususunda kesin bilgiye ulaşır. İşte dünyada bu yakini bilgi ve imandan pay alan bir kimseyi, cenneti ve cehennemi görüyormuş gibi inanan bir kimseyi, nakillerde perde arkası hakkında verilen haberlere yakinen bağlanan bir kimseyi, dünyanın hangi bir musibet ve belası üzebilir ki? Ey güzel peygamberim, bize ne yüce bir anlayış, ne geniş bir ufuk, ne büyük bir talep öğretiyorsun. Allah'ım, perde arkası hakkında bana öyle bir iman ver ki, başıma dünyanın hangi musibet ve belası gelirse gelsin, o belalar bana bu imanla hafif gelsin, beni üzmesin. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا Allah'ım, bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden faydalandır. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا Bizi dinimizde musibete uğratma. Musibet ve belamızı dinde verme. Namaz kılmamak, oruç tutmamak, günah işlemek, inancı bozuk olmak, Allah'a ve Resulüne itaat etmemek gibi şeyleri dinde musibete uğramaya misal verebiliriz. Dünya işlerinde musibet ve belaya uğrayan bir kimse, dünyanın en büyük acılarını çekse bile, ölüm ile bütün acılardan kurtulur ve ahirette mutlak mutluluğun kaynağına ulaşır. Oysa dinde musibet ve belaya uğrayan bir kimse, bir yandan dünya hayatını mahvettiği gibi, öte yandan ahiret hayatını da zehir eder. İşte bundan daha korkunç bir felaket olamaz. Dininde musibet ve belaya uğramayan ve dini hayatı düzgün olan bir kimse ise, hem dünyasını hem de ebedi hayatını cennet eder. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz yapma. وَلَا مَبْلَغَ اِلْمِنَا Dünyayı ilmimizin ulaştığı son nokta yapma. Burada dünya ile kast olunan fizik alemidir. Duyularla hissedilen madde alemi, şuhut alemidir. Bir de fiziğin ötesinde, perdenin arkasında metafizik bir alem var. Gayb alemi. İşte Efendimiz bu duayla şöyle demek istiyor. Ey Rabbimiz, bizim ilmimizi bu fizik şuhut alemiyle sınırlandırma. Perdenin arkasındaki alemden de bize bilgiler ver. İlmimiz maddeyi de aşıp madde ötesine taşsın. Günümüzde teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen, bütün dünya profesörleri daha fizik alemini bile doğru dürüst tanıyamamışken, tıpta, astronomide, kimyada ve diğer pozitif ilimlerde birçok bilinmeyen şeyler varken, 14 asır önce çölün ortasında okuma yazma bilmeyen bir ümminin fiziğin ötesine taşan bir ilmi Rabbinden talep etmesi ve Allahümme erinel eşyae kemâhiye, Allah'ım mevcudatı hakikatine uygun olarak bize göster diyerek yakarması, derin bir anlayışı gösteren muazzam bir ifadedir. Böyle bir kimse ancak ve ancak bir peygamber olabilir. Biz şehadet ederiz ki ya Resulallah sen Allah'ın hak peygamberisin. İşte bu dualara icabet eden Rabbimiz ona perdenin arkasından birçok ilim vermiştir. Bu nedenle Efendimiz şöyle diyordu: "Hiç şüphesiz ki ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Sema çatırdadı, çatırdamakta da haklı. Zira semada dört parmak miktarı boş hiçbir yer yok ki bir melek alnını oraya koyup Allah'a secde etmiş olmasın. Allah'a yemin ederim ki şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarınızda kadınlardan lezzet almaz, dağlara çıkıp Allah'ın yardımını isterdiniz. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا Bize merhamet etmeyenleri üzerimize otorite yapma. Bize merhamet etmeyenleri üzerimize yönetici yapma. Bize merhamet etmeyen bir amiri, patronu üzerimize musallat etme. Bize acımayan, şefkat ve nezaket ile yaklaşmayan kimseleri bizim üzerimizde güç, kuvvet ve iktidar sahibi yapma." Nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla kuruyan dudaklarımızı canlandırıp, kalplerimizi ve beyinlerimizi aydınlatarak iki dünyada da mutlu olmak dileğiyle sevgili Özel Efem dinleyenleri. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.